Ayrım 16, sayfa 157. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Gördüğünüz gibi narsizmin sorunu erken yaşlarda gelişir ve benlik duygumuzla yakından ilgilidir. O halde erkeklerin kendine dönüklüğüyle terapide veya terapi dışında uğraşmanın yıllar sürebilecek büyük bir mücadele olması şaşırtıcı gelmemelidir. Aslında bu konuda ciltler dolusu eserler vardır ve bunların çoğu kısa dönemde çok az umut vaat eder. Yani bu bölümde hızlı cevaplar arıyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Yine de beklentilerinizi azalttığıma göre ortalama politikacılardan öğrenecek bir şey her zaman vardır. Kendine dönüklükle uğraşmak için bir reçete olmasa da bir yol haritası önereyim. İlk adım zavallı, küçük, alçakla empati kurmaktır. Alaycıyım, çünkü bunu gerçekten yapmak hiç de kolay değildir. Var olduğunuzu düşünmeyen birisiyle empati kurmak biraz zordur, değil mi? Yine de bu terapist için, eş ya da arkadaş için olduğundan daha kolaydır. Ne de olsa terapist olarak danışanlarınızdan onay ve ilgi beklememeniz gerekir. En azından bilinçli olarak. Oysa daha önce de üzerinde anlaştığımız gibi terapistler de insanlardır. Ve böyle şeyler beklerler. Yine de çoğu kendine dönük kişiliğiyle empati kurmayı becerir. Bunun sırrı eğitimlerinde değil, kendi duygusal ihtiyaçlarını bir kenara bırakma ve kendilerini duygusal olarak danışanlarının yerine koyma yolunda bilinçli isteklerindendir. Bir kız arkadaş ya da eş de bunu yapabilir, en azından geçici olarak, ama siz bunun için para alıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Sizin de ödülünüz gelecek ama biraz daha sonra. Bu arada işi kolaylaştırmak için şöyle düşünün. Birlikte olduğunuz kendinize dönük erkek, ailesinin narsizminden, sizin ondan çektiğinizden çok daha fazla çekmişti. Yani aslında onun duygusal mahrumiyet duygusuyla empati kurma açısından gerçekten iyi bir durumdasınız. Onu görün, onu duyun, ona dokunun, onu hissedin. Ve ona nasıl seveceğini öğretme konusunda model olduğunuzu düşünerek kendinizi rahatlatın. Sizin duygusal varlığınıza karşı körlüğünün gücendiğinizde veya kızdığınızda New York şehrinin narsist sokaklarındaki önemsizliğimi duyduğum öfkeyle başa çıkmaya çalışırken geliştirdiğim şu varsayımsal deneyi yapmaya çalışın. Bir taksi şoförü beni sövüşlediğinde, bir metro yolcusu yer kapmak için yolumu kestiğinde ya da bir sinema meraklısı sırada önüme geçtiğinde çoğu insan gibi ben de sinirlenirdim. Ama sonra böylesi her durumda benim de bunların aynısını yapabilecek durumda olduğumu ve hayatımın bir anında da muhtemelen yaptığımı bir miktar kendimi red duygusuyla belgelemeye başladım. Aslında kızgınlığım en azından kısmen New Yorklu hemşirelerimin kendi hakkı olduğu duygusuyla beni köşeye sıkıştırmış olmasından kaynaklanıyor olabilirdi. Bunu fark ettiğimde bu narsist rekabetten çekildim ve sonuçta kendimi bu namert şehrin sokaklarında daha çok eğlenir ve daha az öfkelenir halde buldum. Bu yöntem hepimizin şu ya da bu şekilde kendimize dönük olduğumuz gerçeğine dayandığı için kendine dönük erkeğin saldırgan davranışlarına kolayca uygulanabilir. Bunun bir versiyonu eş terapisinde kullandığım gözde bir tekniktir. Erkeği kendisine karşı fazla eleştiri olduğu için eleştiren eş ya da kız arkadaşın, bazen de erkeğin, kendisine yapılanın aynısını erkeğe yapıyor olduğunu göstermek için bu tekniği kullanırım. Ama söylediklerim doğru diye cevap verir kadın. O erkek de öyle hissediyor diye karşılık veririm. Bu sonuçta farklı gezegenlerden gelmediklerini ve ilişkilerinde kurban ve zalim olmadığını anladıklarında eşleri her zaman birbirine yakınlaştıran bir kazanma tekniğidir. Birinci aşamaya, kendi dönük erkeklerle empati kurmaya dönelim. Hala o aşamadayız. Bundan sonra hayat var. Aslında iki aşama daha var. Ama şimdiden gözünüz korktuysa belki de bu ilişki veya bu bölüm size göre değil. Gerçek hayatta bu aşama erkeğin kendine dönüklüğü ne kadar büyükse o kadar uzun sürer. Tecrübelerime göre eşlerden biri bu aşamada gerçekten antinarsist davranışları göstermeyi istekli değilse ilişki ayrılıkla sonuçlanır. Bu elbette kadının hatası değildir. Kendine dönük olan kadınsa antinarsist aşamaya uyması gereken erkek olacaktır. Aslında bu hiç kimsenin hatası değildir. Ancak bunun insanlar arasındaki diğer birçok çatışmada olduğu gibi boşanmanın da önde gelen nedenlerinden biri olduğuna inanıyorum. Bunu cinsler arasında bir savaş olarak değil, narsizm çatışması olarak görüyorum. Seven ya da sevilen iki kişi gereksinimleri buluşturmak için sıraya girmekte isteksiz görünüyor. İkinci aşama, gösterdiğiniz sabrın ödülünü almaya başlayacağınız zamandır. Ama bu biraz daha sabır gerekmediği anlamına gelmez. Burada erkeğin kendine dönüktüğünü tanımlamak, onunla yüzleşmek ve onu eğitmek zorundasınız. Böyle yaparak alacağınız ödül kızgınlığınızı birazcık da olsa ifade edebilmek olacaktır. Ama birazcık. Çünkü hala danışanınızın, eşinizin demek istiyorum, sesinizi duymasını istiyorsunuzdur. Aklıma kişisel bir örnek geldi. Bir keresinde arabayla şehir dışına giderken karım lafımı yarıda kesti ve biraz kızgın. "Bunu bana ilk kez mi söylediğini sanıyorsun?" dedi. "Sen söylediklerini hiç tekrarlamıyor musun sanki?" diye cevap verdim isyan içinde. "Bu senin narsisinle ilgili," diye açıkladı. Anladım ve özür diledim. İstemeden de olsa anladığım bu düşüncelerimi onunla daha önce en az 2 kere paylaşmış olduğum. Fakat o sırada o benim için orada sadece bir dinleyici olarak bulunduğu için herhangi biri olabilirdi. Bunu hatırlamadığımdı. Bunun benim açımdan kötü olduğunu düşünüyorsanız, kendi narsizminizi görmenin, bunun hem kendime hem de karıma derhal onaylatmamın yıllarımı aldığı gerçeğini dikkatinizi çekerim. Ama bana tanımlayıcı ve itici bir ayna tutarak bu noktaya gelmeme yardım eden karımdı. Eğer merak ediyorsanız, karım da psikolog ve bu adil olmayan bir avantaj olabilir. Ama yine de söylüyorum, birisine kendine dönük olduğunu söylemek ve hatta bunu göstermek için eğitim almanız gerekmez. Doğru, karım ve ben kavga ettiğimizde bile psikolojinin dilini kullanıyoruz. Ama kavgalarımız hiç özel değil ve tercümesi sanırım yeterince kolay. O narsizm dedi. Ama aynı anlama gelebilecek bir sürü sözcük var. Kişinin kendisini sürekli tekrar etmesinin neden saldırgan bir ben merkezlilik olduğunu anlatmak çok zor olmasa gerek. Aynı hatayı burada da yapmamak için şimdi 3. aşamaya geçiyorum. Kendine dönük erkek bir kez narsizmin farkına vardıktan sonra onun düşmanlığıyla yüzleşmenin ve hala ifade edilmiş öfke biçiminde birkaç ödül daha verip çıkacak savaşların bedelini ödemenin zamanı gelmiştir. Sizi çiğneyerek prens olmaya çalışan çirkinin yolunuza çıkardığı tehlikeli yansıtmalara nasıl direneceğinizi 2. bölümde anlatmıştım. Ama burada bunun bir adım ileri götürmenizi öneriyorum. Kendine dönük erkeğin ne ekerse onu biçeceğini bilmeye ihtiyacı vardır. Yani bu aşamada acıyı hissetmeyecek, acıyla baş edeceksiniz. Unutmayın ki narsist yalnızca kendi acısını dilinden anlar. Yani sizinle empati kurmaya başlaması için sizinle aynı türden bir acı hissetmelidir. Yani onu eleştirirken yarasına bastığınızdan emin olun. Ama onu sevdiğinizi de unutmayın. Ben de danışanlarıma aynısını yapıyorum. Bunu şaka olsun diye değil, enine boyuna düşündükten sonra söylüyorum. Anlat Bakalım adlı filmde danışanından yılmış ve sıkılmış bir terapistin ona "şu haline bak, acınacak durumdasın, vızıldamayı bırak da yaşamaya bak" gibi bir şeyler söylediğini hayal ettiği bir sahne vardı. Çoğu danışanın bildiği gibi o terapistle aramızda fark benim hayal kuramamam. Bunları söylememem. Elbette bu sözcüklerle böyle sözcükler hiç aklıma gelmez ve saygısızca değil. Danışanlarımın karşısına dayanıklıyımdır ve özellikle kendine dönük erkeklere sık sık canlarını yakabilecek ama bence sevgi dolu şeyler söylerim. Hatta bir seferinde bir danışanıma "senin psikolojik sorunlarını dinlemekten bıktım usandım" dedim. Kabul etmek zorundayım ki o anda bu kulağa bağlamından çıkarıldığı şu anki kadar korkunç gelmiyordu. Danışanım psikolojik sorunları olan birisi olmaktan duyduğu utanç duygularını ifade ediyordu. Yani cevabım sorunlarından utanması gerekmediğini ima etmesi bakımından aslında empatikti. Ama aynı zamanda gerektiğinde başka danışanlarıma da söylediğim gibi sorunlarının başkalarınkilerinden daha özel olmadığını ve artık büyümesi gerektiğini de ima ediyordu. Birçok kendine dönük danışanımla görüntüye, şöhrete ve statüye olan yüzeysel düşkünlüklerini açıkça ve saldırgan bir üslupla tartıştım. Ve danışanlarıma "başkalarının duygularını umursadığınızı sanmıyorum. Size kalsa hiç kimse yeterince iyi değil. Ve bu kadar büyük olduğunuzu düşünmenizin nedeni ne?" gibi ağır cümleler söyledim. İşin doğrusu bu insanın en derindeki savunmasına, özel olduğuna dair büyük fantezisine meydan okuduğu için yüksek riskli bir stratejidir. Risk kendine dönük erkeklerin bu tür yüzleşmelere bir öfke seliyle karşılık vermesi veya ilişkiyi bitirivermesidir. Ama bu tür yüzleşmelerin 3. aşamada kişiyle empati kurmakla ve onun kendisini özel hissetme ihtiyacını tanımlamakla geçen uzun dönemlerden sonra gündeme gelmesinin nedeni de budur. Darbeyi yumuşatmak için yapabileceğiniz başka şeyler de var. Öncelikle o kişinin özel olan yönlerini her zaman kabul etmelisiniz. Örneğin aynı zamanda kıdemli bir araştırmacı olan hekim bir danışanım bir tıp konferansı için Avrupa'daydı. Dönüş yolculuğu için havalimanına geldiğinde kendisine fazladan rezervasyon yapıldığı için uçağa binemeyeceği söylendi. Öylesine kızdı ki kapıdaki uçuş görevlisiyle kısa bir süre tartıştıktan sonra "Peki ya binersem ne yaparsınız?" diyerek meydan okudu. "Gözaltına alınırsınız," diye cevapladı kadın. "Hiç sanmam, biletim var," diye karşılık verdi ve onu geçerek uçağa bindi. Evet, sonuçta geceyi Paris'te bir hapishanede geçirdi. Ama hayatta kalmayı başarıp birkaç gün sonra bunları bana anlattı. Bu hikayenin verdiği mesajın aksine bu adam normal şartlar altında küstah ya da kendini beğenmiş denebilecek birisi değildi. Aslında sıcak, sevilesi bir insandı. Ve bu olayı bana o aptalca haksızlığa uğramış olma duygusunun nedeniyle kendisini azarlayarak anlattı. Bir hekim olarak psikiyatrik teşhis kitaplarına erişme imkanı vardı. Ve bir noktada kendisine narsist kişilik bozukluğu tanısı koydu. "Aptalca olan şu ki," dedim, "eğer gerçekten uçağa binmek istiyor olsaydınız doktor olduğunuzu ve hastaneye dönmeniz gerektiğinizi söyleyebilirdiniz. Nitekim gerçekte buydu. Ama muhtemelen zaten hak etmiş olduğunuz özel muameleyi istemediniz. Yalnızca nefes almak ve bir dileğinizi yerine getirmek için özel muamele görmek istediniz. Birçok insan işinizin çok önemli olduğunu söyleyecektir ama siz değil. Siz hiç için önemli olmak istiyorsunuz." Bunun üzerine danışanım hekim hastane kartını kullanmamasının nedenini etkileyici bir mantıkla açıkladı. "Kendime hep doktorluğumu bu şekilde kullanmayacağımı söylerdim. Bu ilkesel bir mesele. Bu noktayı onunla tartışmadım. Ama ona bu bana izahtan çok rasyonalizasyon gibi geliyor. Siz yalnızca özel olduğunuzu hissetmek istediniz," dediğimde o da benimle tartışmadı. Eğer kendiniz de aşırı narsist değilseniz erkeğin kendine dönüklüğünün doğasının ona düşmanlıkla kendi öfkesini azaltacak ve tipik olarak narsist bir patlamayla sonuçlanan karşılıklı şikayet döngüsünü en alt düzeyde tutacak belli bir empati ve ilgiyle yüzleşebilirsiniz. Ama kendine dönük erkeğe karşı direkt ve vurucu olmak önemlidir. Çünkü bu çelişkili bir şekilde kendini bir kahraman olarak hissetme duygusuna seslenir. Bunları kaldırabilmesi kendisini iyi hissetmesini sağlar. Henüz ergenlik çağında olduğum ve aşkta hayal kırıklığı yaşadığım sıralar bir arkadaşım psikiyatri olan babası beni empatik olmaktan çok meydan okuyan bir yorumla rahatlatmıştı. Kaybımdan söz ederken bir koca nasıl karısının yasını tutarsa benim de öyle yas tutmam gerektiğini söylemiştim. Buna karşılık ben de ölünün yasını tutmanın daha kolay olduğunu çünkü en azından insanın kendisini reddedilmiş hissetmeyeceğini söylemiştim. "Senin için niye kolay olsun ki?" diye bana meydan okuduğunda ise kaybımın yasını tutma önerisinden daha fazla rahatlamıştım. Genelde kendine dönük erkek ikinci ve üçüncü aşamalardaki yüzleşmelerde olumlu karşılık verirse bu ertelenmiş ya da ikinci bir tepki de olsa ümit vardır. Sonuçta programını bozup yeniden kurmak elbette ona kalmıştır ve çoğu erkek sonunda bunu yapar. Gördüğümüz gibi kendine dönük erkek ne de olsa sevilmek ister ve memnun etmeye de gerçekten heveslidir. Ne yazık ki bazı narsist insanlar başkalarına verdiklerini acının bumerang kendilerine geri dönen etkisini yaşadıklarında bile içlerinde bunu dert etme kapasitesini bulamazlar. Bunlar bile sonunda tepki verirler ama başka bir nedenden dolayı. Utanç duygularına yatkın oldukları için en azından narsizmin görüntüsünün güzel olmadığını yavaş yavaş anlarlar. Yani bunu değiştirmeye narsist bir biçimde görüntü aşkına isteklenirler. Ya da en azından kendilerinin narsizmin görüntüsünü değiştirmeye adarlar. Ki bazen de bu başlamak için kötü bir yer değildir. Atasözünün dediği gibi köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Burada gerçekten öyle birbirinden ayrı üç aşamanın olmadığını söylemeliyim. Ama bunlar öylesine örtüşürler ki kendine dönük bir erkekle uğraşırken birinci aşamayı daha çok başlarda, ikinci ve üçüncü aşamaları daha çok sonlarda yaşamakta yarar vardır. Bu aşamalardan geçerken terapistin başka herkes karşısında önemli bir avantajı olduğunu da kabul etmeliyim. Danışan, tanımı gereği narsist nedenlerden kendinden dolayı terapi görmektedir. Yani terapist onun kendisine, terapiste yeterince saygı göstermediğini söylüyorsa, danışan bunun terapistin saygı görme ihtiyacını değil, az çok objektif bir gözlemi ifade ettiğini genellikle anlar. Ne yazık ki çoğu terapist böyle önemli gözlemlerini ifade etmez ve sonuçta o bildik narsist terapinin yardımıyla daha da narsistleşir ve dinlemek istemeyen herkesin narsizminin analizini yapar durur. Terapiye giden herkesin bundan bir fayda sağlamak beklentisi içinde olduğu açıktır. Ancak kendine dönük erkeğin diğer herhangi bir ilişki gibi Bu ilişkiden de sağlayacağı fayda almaktan çok vermenin memnun ettiğinin farkına varması olacaktır. Tekrar etmek gerekirse erkeğin geleneksel kadınlık biçiminden öğreneceği çok şey vardır. Saldırganlık. Sana patronun kim olduğunu göstereceğim. Geçmişte kalan şeyleri hatırlamak. Bir sonbahar sabahı evimizin yakınından geçen deredeki ördekleri beslerken o zaman 4 yaşında olan kızıma hangisi erkek hangisi dişi diye sormuştum. Bunu daha önce çalıştığımız için hiç olmazsa yeşil başlının erkek, gri başlının dişi olduğunu söylemesini bekliyordum. Ama bunun yerine kovalayan erkek dedi. Gerçekten de yeşil başlı erkek ördek, gri başlı dişi ördeği kovalıyordu. Kovalayanın erkek olduğunu nereden biliyorsun diye sorduğumda, çünkü yeşil başlı demesini beklerken, çünkü erkekler zorbadır dedi. Bunu neden öğrenmişti ki? Önce kesinlikle evde değil diye düşündüm ama sonra aklıma ağabeyinin ona patronluk taslamaktan zevk aldığı geldi. Ama parkta ya da Disney filmlerinden de öğrenmiş olabilirdi. Belki de kendi kişiliğiyle açıklanabilecek kadınca DNA'sının ritmine eşlik eden biyolojik bir bilgiydi bu. Erkek çocuklarda ve erkeklerde saldırganlığın gerçekliğine ve algılanışına ilişkin bu tür sorular yıllar içinde muazzam boyutta araştırmanın ve tartışmaya neden olmuştur. Benim klinik tecrübelerim kızımın en azından yüzeysel olarak erkeklerin kadınlardan daha sık zorbalık ettiği yolundaki gözlemimi doğruluyor. Elbette kızımın gözleminin babasının yargısını umarım davranışlarını değil yansıtma olasılığı da var. Okuduğum araştırmalardan anladığım kadarıyla bir grup olarak erkekler biyolojik olarak saldırganlığa kadınlardan daha yatkınlar. Aralarında pek çok psikoloğun da bulunduğu birçok insan biyolojinin erkek saldırganlığında rolü olduğunu inkar etmeyi tercih eder. Çünkü böyle olması halinde büyük bölümü erkekler tarafından gerçekleştirilen şiddeti kontrol etmek için hiçbir şey yapamayacağımızdan korkarlar. Ama şiddet gerçek bir davranıştan çok bir eğilim olarak tanımlandığında cinsel farklılıklarda sosyal faktörleri öne çıkaran Trans Real ve Miriam Nixon gibi yazarlar bile biyolojinin erkek saldırganlığında rol oynadığını kabul ederler. En ilginç biyolojik teoriler biz insanları en yakın maymun akrabalarımız olan orangutan, şempanze ve gorillerle karşılaştıranlardır. Richard Brachman ve Dale Peterson gibi yazarların belirttiği gibi bu türlerin erkekleri üreme başarısını arttırmak amacıyla dişlere tahakküm edebilmek için tecavüz, dövme ve yavru öldürme gibi kaba kuvvete dayanan vahşi yöntemlere başvururlar. Bu hayvansal şiddeti insan saldırganlığıyla karşılaştırmak elbette rahatsız edicidir. Ama acaba diğer maymunlardan farklı olduğumuz için mi onlara benzediğimiz için mi rahatsızlık duyarız? 1984'te bilim adamları bizim gerçekten maymunlar ailesine ait olduğumuza karar verdiler. Belki de her iki nedenle de. İnsanlarda şiddetin çoğunun erkekler tarafından gerçekleştirildiği kuşku götürmezken çocuk öldürme olmasa bile tecavüz ve dayağın erkeklerin maymun akrabalarıyla paylaştıkları şiddet içeren davranışlar olduğu da inkar edilemez. Ama fiziksel değil de psikolojik saldırganlığı dikkate almamızda bile bu bölümde öyle yapacağım. Bunun biyolojik evrimimize uzanan bazı kökleri olduğunu inkar etmek zordur. Zordur çünkü erkek saldırganlığını üreten sistemin Brachman ve Peterson deyişiyle yurtseverlik, hayvanlar aleminde eşi benzeri yoktur. Aslında birçok türde savaşan erkekler değil dişilerdir. Ama Brachman ve Peterson işaret ettikleri gibi dişilerin asker olduğu hayvan sistemlerinde şiddet temelde savunmaya yöneliktir. Hedef vatanı dış saldırılardan korumaktır. Şempanze insan sisteminde ise erkek savaşçılar savunmanın ötesine geçer ve sık sık kışkırtma olmadan saldırganlaşırlar. Aslında primatların dünyasında şempanzeler ve insanlar kendi türlerinin yetişkinlerini düzenli ve kasıtlı olarak öldürmeleri bakımından benzersizdirler. Elbette kendimizi maymun olarak düşünmemiz zordur. Onlardan farklı olarak bizim dilimiz, sanatımız, kültürümüz, ruh dünyamız ve elbette gerçek bir zekamız var. Ama bundan yaklaşık 2 milyon yıl önce insan olan atalarımızın o tarihten 22 yıl milyon önce maymun olduklarını ve sanatın mağara resimleri ve kemik oymacılığı şeklindeki insanlık tarihinde bundan 35 bin yıl kadar önce girdiğini düşünürsek maymuna şimdi olduğumuzdan daha fazla benziyor olmamız şaşırtıcıdır. Bu açıdan bakıldığında geçmişimizi inkar etme arzusu anlaşılır olsa da kim maymun olduğunu düşünmek ister ki? Sadece aptalca değil tehlikelidir de. Bugün kim olduklarının çocuklarıyla ilgisi olmadığını düşünmek isteyen danışanlarıma sık sık söylediğim gibi hepimizin geldiği yer ailedir. Belki de işleyiş bozukluğu olan ailelerin ben gelen bu danışanlarım kendilerini onlardan öylesine ayırmak isterler ki her şeyin sebebinin o şeyin geçmişinde olduğunu söyleyen önermeyi gözden kaçırırlar. Ne yazık ki böyle kişilerin toplumsal hayatlarında sıklıkla görüldüğü gibi geçmişi hatırlamak istemeyen onu tekrarlamaya mahkumdur. Sonunda imkansız erkeği arzular duruma gelen kadın, ortalıkta olmayan babasını özlediğini hatırlayan değil, hatırlamayan kadındır. İnsanda hiçbir çirkinliği hoş görmek istemedikleri için bilimsel evrim teorilerini inkar eden ama sonunda kitap yakan ya da benzeri tetkikar maymunsu davranışları tekrarlayanlar için de aynı şey geçerlidir. Diğer yandan evrim teorilerini araştıran bilim adamları muhtemelen nazik, duyarlı ve bu anlamda daha insancı varlıklardır. Bence erkeklerin sosyobiyolojik olarak saldırganlığı daha yatkın olduklarını inkar edilmeyip bilince çıkarılması, bunu dizginlemenin, denetim altına almanın ve bununla başa çıkmanın anahtarıdır. Kişinin geçmişiyle sürekli diyalog içinde olmadan ondan ayrılması imkansızdır. Merhaba demeden önce hoşça kal demememiz gerekir. Ve bu ileriye yönelik her hareketin çelişkisidir. Bunu söylemişken gelin şimdilik bu maymun meselesine hoşça kal diyelim. Eminim yakında bir yolunu bulup gene bilincimize çıkacaktır. Köklerimiz orada olsa da sonuçta insana özgü olan fiziksel saldırganlık değil, asıl daha incelikli psikolojik ve toplumsal biçimleri olan dayaktır. Aslında evrimsel kökenleri ne olursa olsun, erkek saldırganlığı da tıpkı kendine dönüklük gibi erkeğe özgü güvensizlik çatışmasının doğrudan bir sonucudur. Annenin kadınca etkisini reddetmek yeterli değildir. Çoğu erkek annesiyle arasındaki güç dengesini tersine çevirmeye çalışır. Çocuk büyüdükçe yavaş yavaş annesiyle olan incinebilir bağımlı ilişkisinden kurtulmaya ve bunun yerine tam tersini patron olma arzusu koymaya çalışır. Ergen olduğunda bazen annesine gerçekten meydan okur ama diğer zamanlarda bu arzuyu bütün kadınlara veya daha sıklıkla duygusal olarak bağımlılaştığı kadınlara veyahut bu anne aktarımını kabul edecek herhangi birisine aktarır ve yerine bu kişilere tahakküm etme arzusunu koyar.